Ayrım 12. Kaludis Laskari. Avukat Kaludis Laskari de savaş gazisiydi. Yanko gibi malul gazi. Bileli takmaydı. Savaşta kaybetmiş tam bileğinden. Madalyaları falan da vardı. Çok küçükken tüm bunlar yüzeysel kavramlardı bizim için. Onların da önemini büyüyünce anladık. İsmet İnönü'nün avukatıydı Kaludis amca. Ağır bir metalden yapılmış olan takma elini sürekli bordo deri bir eldivenle gizlerdi. Gözleri sıcak bakan ama ciddi görünüşlü bir adamdı. Çekinirdik azıcık. İskelenin sol tarafındaki sahilde kahvelerin arasında iki katlı şirin bir evi vardı. Şimdi Bülent Eczanesi'nin bulunduğu bina. Altında bir kapısı sahile, bir kapısı çarşıya açılan, genelde arka kapısı kullanılan bir temizlemeci dükkanı vardı. Adını unuttuğum Rum bir kadın işletirdi. Yanında bir bacağı tahta bir adam çalışırdı. Uzun yıllar pek severek oturduk o evde. O evdeyken bitirdim ortaokulu ve liseyi. O evde ilk kez regle oldum. O evdeyken ilk kez öpüştüm. O evde yaşadım en önemli gençlik aşklarımı. Ne heyecanla koşardım balkona, Neil Sedaka'nın You Mean Everything to Me şarkısının ıslıkla çalındığını duyar duymaz. Sadece bakışmak için ya da daha sonraki yıllarda Romansa'nın, ki her gitar çalan genç ne yapar eder öğrenirdi onu. Ne aşklar görmüş, ne aşklara fon müziği oluşturmuştur kim bilir. 14'ümü yeni bitirmiştim ilk kez öpüştüğümde. Günlerce düşünü kurduğum, büyük bir heyecanla beklediğim o ilk öpüş, iğrenç bir anı olarak kaldı içimde bir sonraki yaza kadar. Hiç güzel değildi, hiç hoşuma gitmemişti. Ben öyle dudakların iç içe gireceğini, tükürüklerin falan bulaşacağını nereden bilecektim? O zamanlar filmlerdeki öpüşme sahnelerinde yakın plan detaylar gösterilmezdi ki, öyle ıslak bir şey olacağını nereden bilecektim? Keşke bilseydim. Dudaktan öpmek de yanaktan öpmek gibidir, sadece biraz daha uzun sürer sanırdım. Şaşırdım, bozuldum, sinirlendim, korktum ve bırakıp kaçtım. Oysa şimdi hatırladığımda, şükürler olsun ki hiçbir şeyi unutmuyorum, ne kadar güzeldi diyorum. Yumuşaktı, sıcaktı, aşk doluydu, güzeldi. Ne yazık, ben anlamam gerektiği zamanda anlayamadım güzelliğini. 19 yaşındaydı oğlan, yani işi biliyor, acemi falan değil. Beni ürkütecek hiçbir şey de yapmadı. Hala sürmekte olan manyakça titizliğime ters düşecek bir durum da yoktu. Tertemiz bir çocuktu. Hafif vanilya kokuyordu nefesi ve çikolata tadındaydı öpüşü. Hiç unutmadım ama sevmedim. Deli gibi eve koştum ve çamaşır suyuyla sildim dudaklarımı. Birkaç saniyelik yumuşacık bir öpüşün kötü anısını bir hafta taşıdım çamaşır suyundan tahriş olmuş, pörtlemiş dudaklarımda. Hamile kaldım diye dertlenmem de cabası. Oysa regl bile olmamıştım daha. Ne çocukluk. Monsieur Laskari annemle babamı evlat gibi severdi. Sanırım o yüzden her yaz babamın istediği fiyata verirdi evi bize. Aynı nedenle yıllar sonra yaşlandığı için ya da kim bilir ne için, belki de o yıllarda biz çocuklara aksettirilmemeye çalışılan nedenden, Yunanistan'daki yakınlarının yanına taşınmaya karar verdiğinde evi o zamanın parasına göre bile cüzi bir fiyata bize vermek istedi. Küçük bir peşinattan sonra her yaz kira öder gibi taksit taksit ödeyecekti babam parayı. Ne yazık. Birçok insana göre küçük olan o peşinat bile babam için epey büyüktü. Ödeyemedi. O evi alamadık. Onun için hala üzülürüm. Daha sonra Kaludis amca yine ucuz sayılabilecek ama babama teklif ettiğinden daha yüksek bir fiyata eczacı Bülent Beylere sattı o evi. Öyle sempatik bir evdi ki her gelen bayılırdı. Alt katta mutfak, konforsuz, kurnalı bir tuvalet, yemek yediğimiz genişçe bir sofa. Tam karşıdaki duvarda dolap kapağı gibi minik tahta bir kapı vardı. Arkasında da elle çekilen bir su tulumbası. Bilmem kaç kere çekilince tepedeki depo dolardı. Ne kavga ederdik kardeşimle o tulumba eziyeti için. Bazen çok samimi olduğumuz misafirlerin ağırlanmalarına karşılık teşekkür olsun diye tulumba çektikleri bile olurdu. Tahta merdivenlerle çıkılan üst katta da annemle babamın akşamları yatak olarak kullandıkları iki divanlı eski moda büfeli bir salon, iki de minik yatak odası vardı. Eh artık büyümüş olduğumuz için o iki minik yatak odaları kardeşimle benimdi. Kardeşimin arka sokağa bakan odasının iki kapısı vardı. Biri merdiven holüne, biri de salona açılırdı. Yani annemle babamın yattıkları yere. Demek ki annem babam o yıllarda da bütün yaz birbirlerine hiç dokunmazlarmış. Yani hiç fark etmedik. Benim minicik odam ise çok özeldi. Sahile bakan balkona açılırdı. Nasıl da keyifliydi sıcak yaz gecelerinde yattığım yerden yıldızları görmek, denizin sesini dinlemek. Bazen gün doğarken denize açılan balıkçı teknelerinin pıt pıt pıt motor seslerine beni erkenden uyandırdıkları için sinir de olsam, İstanbul'a indikten sonra soğuk kış geceleri gözümü her yumduğumda özlemle beynimin içinde onları duymaya zorlardım kendimi. Hala duyabiliyorum. Lodos fırtınası olduğunda dev dalgalar pencerelere kadar gelirdi o yıllarda. Sahiller daha o kadar genişletilmemişti. Bir keresinde o kadar büyük bir fırtına olmuştu ki dalgalar Kaşık Adası'nın kuyruğunu aşmış, tekneler karaya vurmuş, deniz arka sokağa kadar yükselmişti. O yıllarda daha tsunami adını duymamıştık. Gece boyunca evimizin üstünden geçen dalgalar gün ağarınca durulmuş ama sahildeki tüm evlerin alt katlarına sular dolmuştu. Bizim evin kapısı yüksek olduğu için öyle bir derdimiz olmadı. Üstelik kapıyı açar açmaz şap diye suya girmek son derece eğlenceli bile geldi bize. Evimiz denizin içinde gibiydi. İnsanlar iki gün şişme botlarla dolaştılar çarşıda, ta fırına kadar. 10 yıldan fazla oturduk biz o evde. Onca yıl boyunca da bir kez bile kilitlemedik kapımızı. Tek olan anahtar gece gündüz kapının üstünde dururdu. Kimse kapıyı çalmaz, çat kapı giriverirlerdi içeri. Evde olmadığımız zamanlar, hatta İstanbul'a indiğimiz zamanlar bile anahtarı yanımıza almazdık. Dönüşte eve girip bir güzel yerleşmiş misafirler bulduğumuz çok olurdu. O evde yaşamıştım Pamurya istilası kabusumu. Kapının kilitsiz olmasından gelmişti ya başıma. Ben üst katta uslu uslu otururken alışverişe çıkmış olan annem bir torba pavurya yollamıştı eve balıkçı Manol'la. Bu olayı da aynen anlatmıştım ilk kitabımda ama azıcık anmadan edemeyeceğim yine. Alışverişlerini çoğu zaman öyle yapardı annem. Kasap, bakkal, manav, balıkçı dolaşır, siparişlerini verir ama yüklenip eve taşımazdı. Esnaf aldıklarını eve getirir, kapıyı bile çalmaz, anahtarla açıp girer, torbaları mutfağa bırakıverirdi. Kasabın çırağının sıcakta bozulmasın diye etleri buzdolabına koyduğu bile olurdu vallahi. Ama o malum pavuryalar canlı olduklarından torbayı öylece bırakmaya gelmezdi. Seslenip haber vermek gerekirdi ki Manol da öyle yaptı. Beni balkonda görünce aman korimu kızım. 15 pavurya bıraktım asada torbada. Mama dedi hemen koysun tenzerede yoksa katsar hepsi demeyi ihmal etmedi. Ben de inip annemin genelde pavurya ve istakoz haşladığı koca tencereye olduğu gibi koydum torbayı. Kapağını kapatıp çıktım yukarıya. Haşlayacak değildim ya. Meğer anam haşlamamı hayal etmişmiş. Öylece bırakılınca kapağı ittiriverip çıkmışlardı tencereden de evin dört yanına dağılmışlardı tam 15 iri yaratık. Unutur muyum hiç? Annem gelene kadar yukarıda bekleyerek altıma edecek raddeye gelmiştim. Ne pavurya yerdik ama o yıllarda. Ne özel bir keyifti o. Şimdi tadını bile bilmiyor gençler. Bizlere de bir nostalji konusu daha çıkıyor. Unutulacak şey midir? Geceleri kalpazan, punta, çamakya, indos kıyıları, lüks lambalarıyla ışıl ışıl olurdu pavurya zamanı. Biz bile giderdik bazen babamla ve eski belediye başkanı Coşkun Özden'in babası Hüseyin amcayla. Babamla Hüseyin amca kalpazan açıklarında parakete de atarlardı pavuryaya. Parakite ile pavurya yakalamak çok ilginç bir şey. Parakitelerin uçlarına işkembe takılıyor ve dipte yatay hale gelene kadar salıveriliyor. Onlu, yirmili, yüzlü olanları var. Şamandıralarla işaretlenip bırakılan paraketeler zamanı gelince toplanıyor. Toplanması ise ayrı bir ustalık. Babam anlatırdı. Ben de size babamın ağzından anlatacağım yine. Ağır ağır çekeceksin ki hayvan çekildiğini anlamasın. İşkembeyi kıskacına almış olan hayvanı teknedeki su dolu tenekeye yaklaştıracaksın. Kalınca bir sopayla sırtına pat diye vuracaksın. O panikleyip kıskacını açınca cump diye düşecek tenekeye. Kim bilir kaç baba pavurya, 10 mu 100 mü? Vallahi boyuna ilk kitabımdan alıntılar yapıyorum ama Burgazada ile doğrudan ilintili olanların tam yerleri geliyor. Sonradan Burgaz'ımı anlatan bir kitap yazacağımı bilseydim, onları oraya koymazdım belki de, kim bilir. Evet, azıcık daha devam ediyorum. Bir keresinde 27 Mayıs sonrası, Yassıada'ya yaklaşmanın yasak olduğu dönemlerde, babamla Hüseyin amca kaptırıp aşı verince belirlenen sınırı, birden üzerlerine projektörler sıkılmış, tüfekler doğrultulmuş askeri bir motorla karşı karşıya buluyorlar kendilerini. Ötleri şeylerine karışıyor tabii. Yalvar yakar diller döküp ekmek parası ayağına salıverilince önce geri döner gibi yapıyorlar. Araç uzaklaşınca da dönüp kaldıkları yerden devam ediyorlar. Yıllar sonra babam bu olayı anlattığında, "Ay baba, korkmadınız mı? Ne gereği vardı başınızı derde sokmaya?" deyince ben, "Deli misin kızım? Bir sürü parakete salmışız. Bırakacak mıydık? 100 pavurya çektik o gece." demişti. 100 pavurya. Nerede şimdi? Tabii ben bu paraketeleri anlatılanlardan bilirim. Biz öyle ciddi avlara hiç götürülmezdik. Bizim gördüklerimiz rüzgarsız gecelerde lüks lambalarıyla kıyı kıyı yapılan avlardı. Zavallı hayvanları ışıkla kandırıp kıyıya çekerler, sonra da tıkır tıkır toplarlardı. Ciddi bir hayvansever olarak üzülürdüm. Hele kaynar suya atıldıklarında çıkardıkları o garip ses pek içimi parçalardı. "Eh, sen de yeme o zaman," desenize. Yemeden durabilsem? Zaten ben bu deniz ürünlerine dayanabilseydim, kesin vejetaryen olurdum. 40 yıl et yemesem aklıma gelmez ama işte o ama var ya, o deniz kokan ama. Sen adada büyü de, istiridye, midye, tarak, deniz kestanesi, petaliniz, pina, karides, kalamar, ahtapot falan filan sevme bakalım. Ama nasıl kuruttuk Marmara'yı, değil mi? Kimi gençler bu saydıklarımı tatmak bir yana adını bile duymamış. Hele Pina'nın dev bir midye olduğunu söylediğimde çok şaşırmıştı birkaçı. Oysa biz Muhakkar abinin motoruyla Sivriada'ya midye yemeye her gittiğimizde az mı katardık ziyafetimize koca koca Pinaları? Muhakkar Bey bize göre ağabey olacak yaşta değildi ama babam ona abi dediği için biz de öyle derdik. Kocaman Mavna tipi kamaralı bir teknesi vardı Muhakkar abinin. Adı Hürriyet'ti. Gümbür gümbür yeri göğü inletirdi güçlü motorunun sesi. Ön tarafında ucu üçgen demirli bir uzantısı vardı teknenin. Orkinos ya da kılıç balığı zıpkınlamak için kullanılırdı. İnanılmaz bir keyifti bizim için o üçgen demire ayağımızı geçirip teknenin en ucuna sırayla oturma izni kopardıktan sonrası. Denizin üstünden uçarak geçiyormuş gibi hissederdik kendimizi. Bazı özel günlerde doluşurduk tekneye çoluk çocuk doğru Sivri'ye. Yüzüp eğlenmeye diye giderdik ama midye çıkarıp hemen oracıkta yemekti esas amaç. Annem bile gelirdi bazen. En iri, en etli midyeler ve dev pinalar Sivri'nin tertemiz sularında bulunurdu. Annemin yüreğini oplatarak sıra sıra dalar ve torba torba boy boy midye çıkarırdık. İrilerini bir teneke parçasının üzerinde sahilde yaktığımız ateşe şöyle bir tutar, her biri çıtır çıtır açıldıkça limonu sıkar anında mideye indirirdik. Orta boy olanları, ki şimdinin irisi olur, teknede bol zeytinyağında kızartır da yerdik. Hem de unsuz munsuz, öyle olduğu gibi koca bir kayık tabakta dağ gibi midye olurdu. Bir tepeleme tabakta patates kızartması, bol salata ve bira. Gözümüze küçük görünenleri de, ki şimdinin orta boylarıdır, torbalarla eve götürürdük annem salma yapsın diye. Salmayı bilir misiniz? İçinde kimi kabuklu kimi kabuksuz midyeler olan, azıcık suluca, domatesli, baharatlı bir pilavdır. Annem çok güzel yapardı. Galiba içine azıcık da yeni bahar katardı. O salmada mutlaka Muhakkar abinin payı ayrılırdı. Birkaç da pina bulduk mu, değmesinlerdi keyfimize. Sahilde suyun içinde ayıklanır, beyaz kısımları ayrılır, ya ızgara yapılır ya da doğranır, çiğ olarak limona yatırılır. Midyeler kızarana kadar beklenirdi. Limon onu yumuşatıp pişirir. Sonra karabiber ekilir, maydanozla süslenir, zeytinyağı geçirilerek kapışılırdı. Tuza hiç gerek olmaz. İçilesi deniz suyunun tuzu ona yeterdi. Kocaman kabukları da paylaşılırdı. Ya meze tabağı olarak kullanılacaklar ya da cilalanarak gece lambasına dönüşecekler. Annemle babam etraftaki kahvelerin masalarını ta bizim kapımızın dibine kadar yaymalarına hiç kızmazlardı. Bazen annem alt katın biraz yüksekçe olan penceresinde oturup kahve müşterileriyle sohbet eder, aşağıdan yukarıya çay kahve, yukarıdan aşağıya ev yapımı poğaça, kek ikramları gider gelirdi. Sırtlarını dayayıp oturan insanlar yüzünden dışa doğru açılan kapımızı açamadığımız zamanlarda bile kızmazlardı. Alışmıştık artık dışarı çıkmadan önce pencereden bakıp özür dileyerek oturan insanlardan çıkış izni istemeye. Galiba o yıllarda insanlar gerçekten sinirsizdi. O yıllarda ada demek keyif demekti, eğlence demekti, hem de sınıf farkı olmaksızın eşit eğlence ve de dostluk. Bazı geceler geç vakitlere kadar şarkılı türkülü sandal gezileri yapılırdı. Kimse gece yarısından sonra hatta kimi zaman sabahlara kadar süren müzik sesinden şikayet etmezdi. Hele mehtap da varsa keyfe bakın siz. İnsanlar gitarlarla, akordeonlarla sokaklarda şarkılar söyler, ıssız sahiller şenlik ateşleriyle canlanırdı. Hayat öyle habersizce akıp giden bir şey değildi. Somuttu, görülürdü, canlıydı. Her bir anı dolu dolu yaşanırdı. O yıllarda ada aşk demekti. Özgürlük demekti. Ancak yaz aylarında yaşanabilirdi gençlik aşkları. Kış gelip de okullar açıldı mı her şey biterdi. Yaşanan onca gizli mutluluk kış boyunca ancak şarkılarla anılır, yataklarda düşlenirdi. Uyku ile uyanıklık arası kimi zaman birkaç damla gözyaşıyla. O yüzden ilkbaharlar kavuşma, sonbaharlar ayrılık demekti. O yüzden evlerin havalandırılması, yatakların güneşlendirilmesi, ilk kahvaltılık alışverişleri mutluluk, kapıların kilitlenmesi, kepenklerin indirilmesi, pancurların çekilmesi, sahildeki kedilerin çoğalması hüzün verirdi. Kapı komşularınız kahveler olunca sahipleri de dostlarınız oluyor doğal olarak. Sabri'nin kahvesi, Rıza'nın kahvesi. Rıza amca ve Ülker teyze, ki Sait Faik'in yakınıydı. Oğulları Ali ve Coşkun her zaman hayatlarımızda oldular. Benden de eskilerin iyi tanıdığı Mehmet Onbaşı'nın oğlu Rıza amca, kahveyi yanında çalışan Hasan'a devredip köşede bir her şeyci dükkanı açtı. Eskiden o köşenin denize bakan tarafında Savoy Pastanesi, sokağa bakan tarafında da hala can dostum olan Taner'in babası Hüseyin amcanın manav dükkanı vardı. Bir zamanlar Tarık Akan'ın manav rolü oynadığı bir filme de mekan olmuştu. Bir film çekimini yakından izlemek ne heyecan verici bir şeydi o günlerde. Hüseyin amcanın dükkanda çalışan kardeşi geceleri açık havada sebze meyve tezgahında uyurdu. Horultusu adayı inletirdi ama kimse şikayet etmezdi. İkisi de rahmetli şimdi. Sonradan o zamanlar çırak olan Hasan, o da rahmetli şimdi, dükkanı çarşının içine taşıdı. Eskiden sütçü Pandeli'nin dükkanının bulunduğu yere, ki hala oradadır. Eski dükkanın yeri ev oldu. Üst katında Ülker teyzeler oturur, ön taraftaki Savoy Pastanesi'nin yerinde de hala o her şeyci dükkanı var. Oğlu Coşkun bakıyor. Orası neredeyse çocukluğumuzun yankosu gibi oldu. Adının en lüks restoranı Yordan'dı. İskelenin tam karşısında sonradan onarılan, eskiden otel olan kocaman tarihi tahta binanın altında. Nasıl da cezbederdi beni en tepedeki her yanı camlı cihan nüması. Kim bilir ne sıcak olurdu ama o güzelim manzaraya değmez mi? Neyse şimdi zaten adalarda bile her evde klima var. Biz otel olarak kullandığı döneme yetişmedik. Sonradan oda oda kiraya verildiği zamanı bilirim ben. 60'lı yıllarda yaşadığımız büyükçe bir depremden sonra azıcık çarpıldığı söylenir. Ama o eski püskü haliyle yıllarca durdu dimdik. Ciddi bir onarım gördükten sonra şimdi artık dairelere bölünmüş durumda. Büyükçe bir apartman gibi oldu yani. Ön taraftaki denize nazır koca balkon da yok artık. Sahibi Andrea, sonraki yıllarda Mehtap Sokak'ta uzun yıllar Andrea'nın pansiyonu diye anılan bir pansiyon işletti. Galiba şimdi otel oldu. Güzelim Burgaz Adanın en büyük eksikliği otel olmuştur daima. Şimdilerde bir otel daha açılmış ama bence yetmez. Bu canım adaya günübirlik gelip de gece bırakıp gitmek istemeyen öyle çok ki. Ama Yordan'ın restoranı da pek fiyakalıydı ha. Yüksek tavanlı, duvarlarına yağlı boya Fransız asilzadeleri resmedilmiş, büyük büyük avizeli, duvarları aplikli, asil mi asil bir restoran. Biz çocukluğumuzda ya bir ya iki kere gitmiştik. Babam hiç götürmezdi bizi restoranlara. Bir kere iskelenin solundaki sahilde bulunan İdeale, bir kere de şimdiki teras kafenin yanında bulunan Şafak restorana gitmiştik. Hepsi o. Zaten başka da yoktu. Öyle imrenirdik ki biz kardeşimle restoranlara giden arkadaşlarımıza. Bizim evde öyle bir alışkanlık yoktu. Zavallı annem yaz başında adaya ilk taşındığımız günlerde bile yiyeceğimiz yemeği de hazırlardı önceden. Haşlanmış tavuk, kuru köfte, börek, haşlanmış yumurta falan gibi şeyler. Öğlen yemeği. Akşam yemeği için de zaten çantalar, valizler, denkler açılıp da yerleşir yerleşmez mutfağa girerdi. Bir olay da denkler ve de emanetçiler. En eskisi Joakim'di, Çolak Joakim. Derler ki balıkçılık yaparken dinamitten kaybetmiş kolunun dirsekten aşağısını. Bir de Aleko. Sonra Arif de emanetçi oldu. Oğulları Kasım, İsmail, Deniz ve kızları. Arif'in eşi ufak tefek bir kadındı. Annemle iyi ahbaptı. Deniz büyüyünce pek efendi bir adam oldu. Şimdilerde o da emanetçilik yapıyor. Ama artık kimse yazlığa öyle denklerle gitmiyor. Pek pek valizler, koliler taşınıyor. Eskiden öyle miydi? Buzdolabı, yataklar, yorganlar, yastıklar, hatta tavalar, tencereler bile gider gelirdi. Her emanetçinin kendi hamalları ve denkçileri vardı. Pehlivanı hiç unutmam. Dev gibi bir adamdı. Tek başına koca denki pamuk çuvalı gibi kaldırırdı. Ev hanımları için büyük bir eziyet olan denklerin toplanıp açılması biz çocuklar için büyük bir eğlenceydi. Erkenden kalkar, heyecanla emanetçileri beklerdik. Olay başlayınca da ayaklarımızı toplayıp kanepeye tüner, sabahın köründe evi birbirine katan bu hengameyi keyifle seyrederdik kardeşimle. Buzdolabının rafları çıkarılır, içine yorganlara, battaniyelere sarılmış tencereler konurdu. Ki onlar da zaten tek tek sarılmış tabak, çanak ve bardakla dolu olurdu. Yere yayılan hararın üstüne açılan döşeklerin orta yerlerine de tencereler, kutularla erzaklar, elbiseler, ayakkabılar falan konurdu. Ama kırılacak şeyler için en uygun yer buzdolabının içiydi. Çünkü denkler motorlara, vapurlara yüklenirken oradan oraya atılırdı ama buzdolapları pek dikkatli ve sarsmadan taşınırdı. Mantıklı büyüklükte bir denk tamamlanınca önce etrafındaki hararlar çuvaldızla dikilir, sonra bir türlü aklımızın ermediği garip ara düğümleri atılan kalın iplerle sıkı sıkı sarılıp bağlanırdı. Bugün artık yazlığa giden herkesin bütün eşyaları çift. Sanırım emanetçiler toplu valizler ve ilk taşımalar için gerekli oluyor.